Ayrım 14, sayfa 587. Yavaş ve ufak bir saldırı. Lipski, Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkmadan önce Litvanya Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşme konusunda bir şey söyleyip söyleyemeyeceğini Ribbentrop'a sordu. Alman, bir çözümü gerektiren Memel sorununu görüştüklerini söyledi. Gerçekten de Ribbentrop, Roma'ya yaptığı ziyaretten sonra Berlin'den geçen Litvanya Dışişleri Bakanı Huozas Urbais'ı bir gün önce kabul etmiş, Litvanya'dan Memel bölgesini hemen Almanya'ya devretmesini istemişti. Yoksa Führer bir şimşek hızıyla harekete geçecekti. Litvanyalıların dışarıdan bir yardım umarak kendilerini aldatmamalarını da sözlerine ekledi. Nitekim birkaç ay önce 12 Aralık 1938'de Fransız elçisi ile İngiliz maslahat güzarı Memel'deki Alman halkının bir isyan hazırlamakta olduğu üzerine gelen raporlara Alman hükümetinin dikkatini çekmiş ve İngiltere ile Fransa tarafından garanti edilmiş olan Memel statüsüne uyulması için yetkisini kullanması Alman hükümetinden istenmişti. Dışişleri bu konuda verdiği cevapta İngiliz-Fransız demarşı karşısında hayretini belirtmiş, Ribbentrop da bu gibi çıkışlar sürüp gittiği takdirde Fransızlarla İngilizlerin sonunda Alman işlerine karışmaktan bıkıp usanacaklarını umduğunu iki elçiye bildirmesini emretmişti. Alman hükümeti ve özellikle parti ve SS liderleri Memel Almanlarını bir süreden beri Avusturya ve Sudet olaylarında gördüğümüz biçimde örgütlüyorlardı. Alman silahlı kuvvetleri de bu konuda işbirliğine çağrılmış ve Hitler yukarıda gördüğümüz gibi Münih'ten sonra askeri şeflerine Çekoslovakya'nın kalan bölümünün tasfiyesiyle birlikte Memel'in deniz kıyısı olmayan Avusturya ve Sudetland işgaline katılmak fırsatını bulamadığı için Hitler Memel'in denizden alınmasını kararlaştırmıştı. Kasım ayında Stettin nakliye manevrası şifresini taşıyan donanma planları hazırlandı. Hitler'le Amiral Raeder Alman donanma gücünü bu küçük gösteride ortaya koymak istiyorlardı. Bu amaçla 22 Mart'ta Führer'in Prag'a girişinden tam bir hafta sonra savunmasız Litvanya Alman ultimatomu karşısında daha teslim olmaya vakit bulamadan Swinemünde'den cep kruvazörü Deutschland'a binerek Memel'e doğru yola çıktılar. Sonradan Nürnberg'de Nazilerin yaban metotlarından tiksinmiş olduğunu söyleyen Weizsäcker 21 Mart'ta Litvanya hükümetine bir nota vererek Litvanyalılara kaybedecek zaman kalmadığını bildirmiş. Yetkili kimselerin Memel bölgesinin Almanya'ya verilmesi için gereken belgeyi imzalamak üzere hemen ertesi gün özel bir uçakla Berlin'e gelmelerini istemişti. Litvanyalılar bu emre boyun eğerek 22 Mart öğleden sonra geç vakit Berlin'e geldiler. Ama kruvazöründe heyecanla bekleyen deniz budalası Hitler'in zoruyla ve şahsen Ribbentrop tarafından yönetilen Alman baskısına rağmen Litvanyalılar teslim olmak için vakit istediler. Ele geçirilen Alman belgelerinden anlaşıldığına göre Hitler önce Deutschland kruvazöründen iki kere acele telsizle Litvanyalıların istenilen şekilde teslim olup olmadıklarını Ribbentrop'tan sordu. Diktatörle amiral Memel limanını topa tutup tutmayacaklarını öğrenmek istiyorlardı. Sonunda 23 Mart gecesi saat 1.30'da Ribbentrop efendisine Litvanyalıların belgeyi imzaladıkları haberini radyo ile ulaştırabildi. Hitler ayın 20. günü öğleden sonra saat 2.30'da yeni işgal edilen bir şehre yine büyük bir zaferle ayak bastı ve Memel'de Stadttheater'de kurtarılmış çılgın bir Alman kalabalığına daha söylev verdi. Versay Antlaşması'nın bir maddesi daha yitirilmişti. Kansız bir zafer daha kazanılmıştı. Führer elbette ki bilemezdi ama bu zafer son kansız zaferiydi. Polonya gerginliği. Polonya'daki Alman elçisi Hans Adolf von Moltke ertesi gün Varşova'dan Berlin'e Almanların Memelland'ı ilhak etmelerinin Polonya hükümeti için çok feci bir sürpriz olduğunu bildiriyordu. Elçi raporunda şunu da söylüyordu. Bunun başlıca nedeni genel olarak sıranın danzik ve koridora gelmiş olmasından korkulmasıdır. Elçi aynı zamanda Polonya yedeklerinin silah altına çağrılmakta olduklarını da bildiriyordu. Ertesi gün yani 25 Mart günü Abwehr şefi Amiral Canaris Polonya'nın 3 sınıfı seferber ettiğini ve askerlerini Danzig dolaylarında toplamakta olduğunu haber verdi. General Keitel bu hareketin Polonyalıların saldırgan niyetler beslediğini gösterdiğine inanmıyordu ama Keitel'in dediğine göre ordu genelkurmayı durumu daha ciddiye alıyordu. Hitler 24 Mart'ta Memel'den döndü ve ertesi gün ordu başkomutanı General von Brauchitsch ile uzun uzadıya konuştu. Generalin bu görüşme üzerine verdiği gizli rapordan anlaşıldığına göre lider Polonya'ya nasıl işlem yapacağına henüz kesin olarak karar vermiş değildi. Aslında bu karmakarışık kafanın içi bir takım çelişmelerle doluydu. Elçi Lipski ertesi gün yani 26 Mart'ta dönecekti ama Hitler kendisini görmek istemiyordu. Lipski 26 Mart günü Varşova'dan dönecek diye yazıyor Brauchitsch. Polonya'nın Danzig konusunda bir anlaşmaya hazır olup olmadığını soracaktı. Führer 25 Mart günü gecesi buradan ayrıldı. Lipski'nin dönüşünde burada olmak istemiyor. Kendisi önce Ribbentrop'la görüşecek. Bununla birlikte Führer Danzig sorununu kuvvet zoruyla çözmek istemiyor. Bunu yaparak Polonya'yı İngiltere'nin kollarına atmak niyetinde değil. Eğer Lipski'nin sözlerinden Polonya hükümetinin kendi halkına karşı Danzig'i isteyerek vermek sorumluluğu üzerine almaktan çekindiği ve çözümün bir oldu bitti karşısında onlar için daha kolay olacağı anlaşılacak olursa Danzig'in askeri işgali ancak o zaman söz konusu olabilir. Yukarıdaki yazı Hitler'in o sıradaki düşüncelerini ve karakterini çok iyi yansıtıyor. 3 ay önce Almanya'nın Danzig'de bir oldu bitti yapmayacağı konusunda Beck'e söz vermişti. Polonya halkının Danzig'in Almanya'ya verilmesine hiçbir zaman razı olmayacağını Polonya Dışişleri Bakanı'nın belirttiğini de hatırlatıyordu. Almanlar Danzig'i alırlarsa böyle bir oldu bitti Polonya hükümetinin işini daha da kolaylaştırmış olmayacak mıydı? Hitler yabancı muarızlarının zayıf noktalarını yakalamakta ve bunlardan yararlanmakta büyük bir deha sahibi olduğunu göstermişti. Ama hemen hemen ilk olarak bu olayda aklı işlememeye başlamıştı. Polonya'yı yöneten albaylar orta çapta karışık bir takım adamlardı. Ama Danzig'de bir oldu bitti ile karşılaşmak istedikleri ya da kabul edebilecekleri son bir durumdu. Serbest şehir Hitler'in kafasında üstün bir yer tutuyordu ama Münih'te Sudetland'ın kendisine verilmesinden sonra Çekoslovakya konusunda olduğu gibi Danzig konusunda da daha ileriyi düşünüyordu. Führer bir süre için Polonya sorununu çözmek istemiyor diyor Brauchitsch. Bununla birlikte bu sorunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Yakın bir gelecekte varılacak herhangi bir çözüm özellikle elverişli siyasi şartlara dayanmalıdır. Bu takdirde Polonya o kadar feci şekilde yere serilecektir ki artık önümüzdeki birkaç on yıl için siyasi bir etken olarak hesaba katılması gerekmeyecektir. Führer bu çözümün Doğu Prusya'nın doğu sınırından başlayarak Yukarı Silezya'nın doğu köşesinde biten bir hat olabileceğini düşünüyor. Brauchitsch bu sınırın neyi gösterdiğini çok iyi biliyordu. Bu hat Polonya'nın daha ortada bulunmadığı yıllarda geçerli olan ve sonradan Versay tarafından ortadan kaldırılan Almanya doğu sınırıydı. Hitler'in Polonya cevabı üzerinde biraz şüphesi olduysa bile bu şüphe elçi Lipski'nin 26 Mart Pazar günü Berlin'e dönmesi ve ülkesinin cevabını bir muhtıra şeklinde yazılı olarak vermesi üzerine büsbütün dağıldı. Ribbentrop muhtırayı hemen okudu ve reddetti. Polonya'nın aldığı seferberlik tedbirleri üzerine bağırıp çağırdı ve bunun olabilir sonuçları üzerinde elçiyi uyardı. Polonya askerlerinin Danzig topraklarının herhangi bir şekilde ihlal etmesini Almanya'ya karşı girişilmiş bir saldırı sayacağını söyledi. Polonya cevabı yumuşak bir dille yazılmıştı ama yine de Alman isteklerini kesin olarak reddediyordu. Koridorda Alman kara ve demir yollarının yapımını kolaylaştıracak yeni tedbirlerin görüşülmesi isteniyordu. Ancak bu çeşit ulaşımların ülkeler üstü haklara sahip olması kabul edilmiyordu. Polonya, Danzig konusunda Milletler Cemiyeti statüsünün yerine bir Polonya-Almanya garantisi koymak istiyordu. Ama serbest şehri Almanya'nın bir parçası olarak görmek niyetinde değildi. Nazi Almanya'sı o sıralarda kendi isteklerine küçük bir ulusun boyun eğmediğini görmeye alışkın değildi. Ribbentrop, Lipski'ye başka bir devletin aldığı bir takım tehlikeli tedbirleri hatırlattı. Ribbentrop bu sözüyle açıkça bölünmesine Polonya'nın da yardım ettiği Çekoslovakya'yı kastediyordu. Lipski'nin ertesi gün Ribbentrop tarafından yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı zaman Nazi Almanya'sının Avusturya ve Çekoslovakya'ya karşı başarıyla uyguladığı aynı taktiklere yeniden başvuracağını aynı açıklıkla anlamış olması gerekirdi. Nazi Dışişleri Bakanı Polonya'da Alman azınlığına karşı yapılan mezalimde şiddetle söz etti ve bunun Almanya'da korkunç etkiler yarattığını söyledi. Sonuç olarak Alman Dışişleri Bakanı Polonya hükümetini artık anlayamadığını söyledi. Polonya elçisinin dün getirmiş olduğu teklifler bir anlaşma temeli sayılamazdı. İki ülke arasındaki ilişkiler bundan ötürü hızla bozulmaktaydı. Varşova, Viyana ve Prag gibi kolay kolay korkutulmuyordu. Ertesi gün 28 Mart'ta Beck Alman elçisini görüşmeye çağırdı. Ribbentrop'un Almanya'nın Danzig'e karşı girişeceği bir hareketi bir savaş nedeni, kasus belli sayacağı konusundaki sözüne karşılık kendisi de Almanya'nın ya da Danzig'deki Nazi senatosunun serbest şehir statüsünü değiştirmek amacıyla girişeceği bir hareketi Polonya'nın bir savaş nedeni sayacağını söyledi. Elçi ancak süngünün ucu boğazınıza dayandığı zaman görüşmeye yanaşmak istiyorsunuz diye bağırdı. Beck bu sizin kullandığınız metot diye cevap verdi. Aklı başına gelmiş olan Polonya Dışişleri Bakanı Berlin'e karşı Beneş'ten daha kesin olarak direnmeyi göze almıştı. Çünkü bir yıl önce Hitler'in Çekoslovakya üzerindeki isteklerini yerine getirmek için o kadar uğraşan İngiliz hükümetinin şimdi Polonya konusunda büsbütün başka bir yol izleyeceğini biliyordu. Polonya'nın Rusya ile hiçbir şekilde bir arada bulunmayacağını ileri sürerek İngilizlerin dörtlü bildiri teklifini Beck daha dün torpillemişti. Bunun yerine 22 Mart'ta Varşova'daki İngiliz elçisi Sir Howard Kennard da İngiltere ile Polonya arasında üçüncü bir devlet tarafından saldırı tehlikesi halinde danışma sağlayacak gizli bir anlaşmanın hemen yapılmasını teklif etmiş bulunuyordu. Ama Alman askerlerinin Danzig ve koridor boylarındaki hareketlerinden ve Almanların Polonya üzerindeki istekleri hakkında İngiliz haber alma servislerinin verdiği raporlardan Beck böyle bir isteğin ileri sürüldüğünü İngilizlerden saklamıştır. Telaşlanan Chamberlain ile Halifax yalnızca danışmayla kalmayı doğru bulmadılar, daha ileri gitmek istediler. 30 Mart günü akşamüstü Kennard, Alman saldırısı halinde işleyecek bir İngiliz-Fransız karşılıklı yardım anlaşması ile ilgili bir teklif verdi. Kennard'a gönderilen telgraf talimatında Rusya'nın açıkta bırakılacağı belirtiliyordu. Sovyetler Birliği deniyordu, planımıza açıkça dahil edildiği takdirde durumu bekleştirmek için çabalayacağımız teşebbüslerin yarıda kalacağı anlaşılıyor. Yabancı ülkelerdeki majeste heyetlerinden aldığımız birçok telgraflarda Rusya'nın katılması yalnız bizim yapıcı çalışmalarımızın başarıya ulaşmasını tehlikeye düşürmekle kalmayacak. Aynı zamanda Antikomintern Pakt'a katılmış taraflar arasındaki ilişkileri de bekleştirecek ve birçok dost hükümetler arasında tedirginlik yaratacaktır denilmektedir. Ama olaylar bu tedbiri de aşıyordu. Almanya'nın yakında Polonya'ya saldıracağı üzerine alınan son raporlar İngiliz hükümetini harekete geçirdi ve aynı günün akşamı İngiltere'nin bu arada Polonya bağımsızlığı için vereceği tek yanlı garantiye bir itirazı olup olmadığı Beck'ten soruldu. Chamberlain parlamentoda bu konuda sorulan bir soruyu cevaplayacağı için ertesi güne kadar bu teklife bir cevap verilmesi isteniyordu. Beck ne kadar memnun olmuş olacak ki hemen hiçbir itirazı bulunmadığı cevabını verdi. Kenarda tereddütsüz mutabık olduğunu söyledi. Ertesi gün yukarıda gördüğümüz gibi Chamberlain avam kamerasında tarihsel açıklamasını yaptı ve Polonya bir saldırıya uğradığı ve bu saldırıya karşı koyduğu takdirde Büyük Britanya ile Fransa'nın Polonya hükümetine ellerindeki bütün imkanlarla yardım edeceğini dünyaya ilan etti. İngiltere'nin Mart sonunda Polonya'ya birdenbire tek yanlı bir garanti vermesi yazarın da kendi gözleriyle gördüğü gibi Berlin'de büyük bir hayret uyandırdı. Almanya'nın batı ve doğusundaki ülkelerde ise büyük memnunluk yarattı. Yukarıda da gördüğümüz gibi Almanlar ard arda 1936'da Ren'in silahlandırılmış topraklarına girdikleri zaman 1938'de Avusturya'yı aldıktan sonra Sudetland'a göz dikerek Avrupa barışını tehdit ettikleri sırada dahası 15 gün önce Çekoslovakya'yı ele geçirdiklerinde bile İngiltere ile Fransa Rusya'nın da yardımıyla Hitler'i durdurmak için harekete geçebilirler ve bu hareket onlara çok daha az pahalıya mal olurdu. Ama barıştan şaşmayan Chamberlain o sırada bu gibi hareketlere girişmekten çekinmişti. Bu kadarla da kalmamış, daha da ileri gitmiş, kendisinin de dediği gibi Adolf Hitler'in komşu ülkelerde istediği yerleri almasına yardım ederek siyasi hayatını tehlikeye atmıştı. Avusturya'nın bağımsızlığını kurtarmak için hiçbir şey yapmamıştı. Almanya'nın doğu sınırlarında yaşayan uluslar arasında tek batı dostu demokratik ülke olan Milletler Cemiyeti'ni ve ortak güvenlik fikrini destekleyen Çekoslovakya'nın bağımsızlığını ortadan kaldırmak için Alman diktatörü ile el ele çalışmıştı. İngiltere'nin Fransa'ya ancak iki tümen gönderebilecek durumda bulunduğu ve Alman ordusunun ise iki cephede savaşacak ve Alman generallerinin kendi ifadelerine göre Çek savunma sistemine girecek gücü olmadığı bir sırada Çekoslovakya'nın güçlü dağ tahkimatı ardında mevzi almış, iyi yetişmiş ve iyi silahlandırılmış 35 tümeninin batı için taşıdığı değeri bile anlayamamıştı. Ama şimdi Chamberlain birçok şeyleri bile bile ve umursamadan verdikten sonra Çekoslovakya'nın geri kalan bölümlerinin Hitler tarafından işgali üzerine anlaşılmaz bir tepki göstererek o güne kadar Hitler'le yakın işbirliği yapmış, Almanya ile birlikte sırtlanlar gibi Çekoslovakya'nın ölüsüne üşüşmüş ve İngiltere ile birlikte Alman istilasına yardım etmekle ülkesini askeri bakımdan savunulamayacak duruma sokmuş. Siyasi bakımdan yetersiz bir albaylar cuntasının yönettiği bir doğu ülkesine birdenbire tek yanlı bir garanti vermeye kalkışmıştı. Chamberlain, Polonya'nın askeri bakımdan güçsüz olduğunu elbette ki bilmiyor değildi. Varşova'daki İngiliz askeri ateşesi Albay Swart, bir hafta önce 22 Mart'ta Londra'ya gönderdiği uzun bir raporda Polonya stratejik durumunun feci olduğunu, Polonya'nın üç yandan Almanya tarafından sarılmış bulunduğunu ve Polonya silahlı kuvvetlerinin özellikle modern silahlar ve cihazlar bakımından eksikliklerini uzun uzun dayı anlatmıştı. Albay Beck 6 Nisan'da Londra'da karşılıklı yardım paktını görüştüğü sırada Albay Swart ile Varşova'daki İngiliz hava ateşesi grup yüzbaşısı Vahel daha kötü raporlar göndermişlerdi. Vahel, Polonya Hava Kuvvetleri'nin gelecek 12 ay içinde 600'den daha çok uçağa sahip olamayacağını ve bunlardan çoğunun ise Alman uçaklarıyla başa çıkacak güçte bulunmadığını bildirmişti. Swart da Polonya Kara Ordusu ile Hava Kuvvetleri'nin modern teçhizat bakımından çok güçsüz olduğunu ve topyekün bir Alman saldırısına karşı ancak sınırlı bir mukavemet gösterebileceğini belirtmişti. Elçi Kenard da Ataşelerin raporlarını özetleyerek Polonyalıların koridoru ya da batı cephesini Almanya'ya karşı savunamayacaklarını ve Polonya'nın ortasındaki Vistül nehrine kadar çekileceklerini Londra'ya bildirmiş ve şunu eklemişti. Polonya için Rusya'nın dostluğu büyük bir önem taşır. Nazi saldırılarına karşı olarak harekete geçme fikrini bir yılda iki kere geri çevirdiği Rusya'nın yardımını hesaba katmak zahmetine katlanmamıştı. Son olarak da bir yıldan çok bir süreden beri İngiltere'nin hiçbir zaman yapmayacağını söylediği bir şeyi yapmıştı. Ülkesinin savaşa girip girmemesi kararını başka bir ulusa bırakmıştı. Böyle olduğu halde İngiliz Başbakanı'nın biraz geç olmakla birlikte çarçabuk aldığı karar Hitler'i yepyeni bir durum karşısına bıraktı. İngiltere'nin yeni saldırılara geçmesi halinde bundan böyle karşısına dikileceği anlaşılıyordu. Batı demokrasileri bir yanda durup ne yapmaları gerektiğini aralarında konuşurlarken, öte yanda yabancı bir ulusu ele geçirivermek tekniği sökmeyecekti artık. Kaldı ki Chamberlain'ın davranışı Almanya'ya karşı bir devletler koalisyonunun kurulması konusunda atılmış ilk ciddi bir adım gibiydi. Bu harekete başarıyla karşı konulmadığı takdirde Bismarck'tan bu yana Almanya için her zaman bir kabus olarak kalmış olan kuşatılma tehlikesi yeniden ortaya çıkabilirdi. Beyaz durum. Hitler, Chamberlain'ın Polonya'ya garanti verdiğini duyar duymaz her zamanki öfke nöbetlerinden birine tutuldu. Bir ara yanına Abwehr şefi Amiral Canaris girmiş. Amiral'in anlattığına göre Hitler odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, mermer masanın üstüne yumruklarını vurup duruyormuş. Yüzü öfkeden allak bullakmış. İngilizlere atıp tutuyor, "Ben onlara gösteririm," diye bağırıyormuş. Ertesi gün 1 Nisan'da Hitler Wilhelmshaven'da Tirpitz zırhlısının denize indirilmesi sırasında bir konuşma yaptı. Ortalığa meydan okuyordu ama kendisine de pek güvenmeyen bir hali vardı. Çünkü yaptığı konuşmanın radyodan doğrudan doğruya yayımlanmasını son dakikada yasakladı. Konuşmanın sonradan yeniden düzenlenerek plaktan verilmesini istedi. Amerikan radyolarına yapılan röle yayın Hitler konuşmaya başlar başlamaz kesildi. Bunun üzerine New York'ta Hitler'in öldürüldüğü haberi yayıldı. Yayın birdenbire kesildiği sırada Berlin'de Alman Yayın Kurumu'nun kısa dalga kontrol odasında New York'taki Columbia Broadcasting Sistemi yapılan röle yayının başındaydım. Ben karşı koyunca Alman memurları emrin Hitler tarafından verilmiş olduğu cevabını verdiler. 15 dakika sonra CBS bana New York'tan telefon ederek Hitler'in öldürüldüğü haberinin doğru olup olmadığını sordu. Doğru olmadığını hemen söyledim. Çünkü Wilhelmshaven'a açık bulunan başka bir devreden Hitler'in bağıra bağıra konuştuğunu işitiyordum. O gün Hitler'i öldürmek zordu çünkü konuşmasını kurşun geçmez bir camın arkasından yapıyordu. Yeniden yapılan yayında bile İngiltere ile Polonya'ya karşı yer yer uyarmalar vardı. Batılı müttefikler uydu devletler yaratarak bu devletleri Almanya'ya karşı harekete geçirecekleri güne kadar Almanya'nın sabırla bekleyeceğini sanıyorlarsa bugünkü Almanya'yı savaştan önceki Almanya ile karıştırdıklarını onlara söylemek isterim. Bu devletler için kestaneyi ateşten çıkarmaya hazır olduklarını ilan edenler ellerinin yanacağını bilmelidirler. Başka ülkelerde silahlanacaklarını ve daha da silahlanmaya devam edeceklerini söyledikleri zaman ben bu devlet adamlarına yalnızca şunu söylerim. Bana hiçbir zaman pes dedirtemezsiniz. Ben bu yolda yürümeye kararlıyım. Hitler radyodan yapılan doğrudan doğruya yayını kestirmekle yabancı ülkelerde halk oyunu çok kışkırtmamaya dikkat ettiğini göstermiş oluyordu. Chamberlain'a ilk cevap olmak üzere Hitler'in İngiliz-Alman deniz antlaşmasını yırtacağı o gün Berlin'den bildiriliyordu. Ancak o günkü konuşmasında İngiltere bu anlaşmaya bağlı kalmak istemediği takdirde Almanya'da Almanya'nın bunu çok soğukkanlılıkla kabul edeceğini söylemekle yetinmişti. Hitler eskiden de çok yaptığı gibi bilinen barış havasıyla bitirmişti konuşmasını. Almanya başka halklara saldırmak niyetinde değildir. Bu inançtan ötürü önümüzdeki parti kurultayına partinin barış kongresi adını vermeyi 3 hafta önce kararlaştırdım. Bu slogan 1939 yaz mevsimi ilerledikçe daha da gülünçleşti. Halk için söylenmiş sözlerdi bunlar. Öte yandan Hitler, Chamberlain ve Albay Beck'e vereceği cevabı 2 gün sonra 3 Nisan'da büyük bir gizlilik içinde verdi. Cevap silahlı kuvvetler için çıkarılan çok gizli emirden ibaretti. Emrin 5 kopyası vardı ve Beyaz Durum adını taşıyordu. Dünya tarihinde bu şifre üzerinde sonradan çok durulacaktır. Çok gizli. Beyaz Durum. Polonya'nın bugünkü davranışı gerektiğinde bu yönden gelecek herhangi bir tehlikenin kaldırılması için askeri hazırlıklara başlanılmasını zorunlu kılmaktadır. 1. Siyasi ihtiyaçlar ve amaçlar. Amaç, Polonya askeri gücünü yok etmek ve doğuda milli savunma ihtiyaçlarını karşılayacak bir durum yaratmaktır. Danzig serbest şehri en geç çatışmaların başladığı sırada Almanya topraklarının bir parçası olarak ilan edilecektir. Siyasi liderler olabildiği takdirde Polonya'yı ayrı tutmayı, yani savaşı yalnızca Polonya ile sınırlamayı bir ödev sayacaklardır. Fransa'da iç çatışmaların artması ve bu yüzden İngiltere'nin daha çekingen davranması uzak olmayan bir gelecekte böyle bir durum yaratabilir. Rusya tarafından yapılacak bir müdahalenin Polonya'ya bir yararı dokunmaz. İtalya'nın durumunu Roma-Berlin mihveri tayin etmiş bulunmaktadır. 2. Askeri sonuçlar. Batı demokrasileri arasındaki ayrılıklar Alman silahlı kuvvetlerinin büyük amacı olmakla devam edecektir. Beyaz Durum bu hazırlıklar için yalnızca yedek bir yardımcı hizmetini görecektir. Eğer savaşa ani, şiddetli darbelerle başlamayı ve başarıya çabuk ulaşmayı sağlayabilirsek, Polonya'nın tecrit edilmesi çatışmaların başlamasından sonra bile daha kolaylıkla sağlanabilecektir. 3. Silahlı kuvvetlerin ödevleri. Wehrmacht'ın ödevi Polonya silahlı kuvvetlerini imha etmektir. Bu amaçla sürpriz bir saldırıya yönelmeli ve hazırlanmalıdır. Danzig'e gelince, Danzig'in sürpriz bir hareketle işgali, beyaz durumdan bağımsız olarak elverişli bir siyasi durumdan yararlanılmak suretiyle mümkün olabilir. Ordunun işgal hareketi Doğu Prusya'dan başlayacaktır. Donanma denizden müdahale ederek ordunun harekatını destekleyecektir. Beyaz Durum uzun bir belgedir. Birçok ekleri ve özel emirleri vardır. Bunların çoğu bir bütün halinde 11 Nisan'da yeniden yayımlanmış ve çatışma zamanı yaklaştıkça bunlara yenileri eklenmiştir. Ama Hitler daha 3 Nisan'da Beyaz Durum'a şu emirleri eklemişti. 1. Hazırlıklar harekatın 1 Eylül 1939'dan sonra herhangi bir zamanda başlayabileceğine göre yapılmalıdır. Hitler, Sudetland'ın işgal tarihini 1 Ekim 1938 çok önceden haber vermişti. 1 Eylül 1939 gibi daha önemli bir tarihin de doğru çıkacağından şüphe yoktu. 2. Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı, yani OKV, Beyaz Durum için kesin bir zaman çizelgesi düzenlemekle görevlendirilmiştir ve Wehrmacht'ın üç kolu arasında zaman beraberliği kuracaktır. 3. Wehrmacht kollarının planları ve zaman çizelgelerinin ayrıntıları OKV'ye 1 Mayıs 1939'da verilecektir. Bütün sorun şuydu. Hitler, Avusturyalılara ve Chamberlain'in yardımıyla Çeklere yaptığı gibi Polonyalıları da isteklerine boyun eğecek duruma getirecek miydi? Yoksa Polonya durumunu değiştirmeyecek ve ne olursa olsun Nazi saldırısına karşı koyacak mıydı? Eğer koyacaksa neyle karşı koyacaktı? Bu kitabın yazarı bu sorunun cevabını bulabilmek amacıyla Nisan'ın ilk haftasını Polonya'da geçirdi. Kendi görebildiği kadar durum şöyleydi. Polonyalılar Hitler'in tehditlerine boyun eğmeyecekler, ülkeleri istilaya uğrarsa dövüşeceklerdi. Ama Polonya askeri ve siyasi bakımdan feci bir durumdaydı. Uçaklarının modası geçmişti. Ordusunun hareket yeteneği zayıftı. Stratejik durumları üç yandan Almanlarla çevrilmiş oldukları için hemen hemen umutsuzdu. Bundan başka Almanya'nın batı duvarını takviye etmesi Polonya'ya bir saldırı halinde İngiltere ile Fransa'nın Almanlara karşı taarruza geçmelerini zorlaştırmıştı. Ve son olarak da inatçı Polonya albaylarının Almanlar Varşova kapılarına kadar gelseler bile Rusya'dan yardım istemeye niyetleri yoktu. Artık olaylar hızla birbirini kovalamaya başlamıştı. Albay Beck 6 Nisan'da Londra'da İngiltere ile bir anlaşma imzaladı ve tek yanlı İngiliz garantisi geçici bir karşılıklı yardım paktı haline geldi. Devamlı antlaşmanın ayrıntılar tespit edilir edilmez imzalanacağı açıklandı. Ertesi gün 7 Nisan'da Mussolini askerlerini Arnavutluğa sevk etti. Böylece Habeşistan'dan sonra bu dağlık küçük ülkeyi de İtalya'ya kattı. Arnavutluğun ilhakı Mussolini için Yunanistan ve Yugoslavya'nın ilhakına bir başlangıç olabilirdi. Bu yüzden Avrupa'nın o günkü gergin havası içinde mihvere kafa tutmaya cesaret eden küçük devletler eskisinden daha tedirgin oldular. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın belgelerinden anlaşıldığına göre bu hareket durumdan önceden haberdar edilen Almanya'nın onayı alındıktan sonra yapılmıştı. Fransa ile İngiltere bu harekete 13 Nisan'da Yunanistan ile Romanya'ya garanti vermek suretiyle cevap verdiler. İki taraf da adamlarını topluyordu. Nisan'ın ortasında Göring Almanya'ya geldi ve Ribbentrop'un şaşırtmasına rağmen ayın 15 ve 16. günlerinde Mussolini ile iki uzun konuşma yaptı. İki taraf genel bir çatışmaya hazırlanmak üzere 2 ya da 3 yıla ihtiyaçları olduğu üzerinde anlaştılar. Ancak Göring savaşın daha erken başlaması halinde mihverin daha güçlü durumda olacağını ve muhtemel düşmanlardan herhangi birini yenebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Roosevelt'in 15 Nisan'da Roma ile Berlin'e gelen çağrısına da değindi. Ciano'ya göre Duce önce çağrıyı okumak istemedi ve Göring de çağrıyı cevap vermeye değmez buldu. Mussolini bu çağrının bir çocuk felci sonucu olduğunu düşündü ama Göring Roosevelt'te bir akıl hastalığı başladığını hemen anladı. Amerika Cumhurbaşkanı Hitler ile Mussolini'ye gönderdiği telgrafta sorunu açıkça ortaya koymuştu. Silahlı kuvvetlerinizin aşağıdaki bağımsız ulusların topraklarına saldırmayacağını ya da onların topraklarını istila etmeyeceğini garanti etmek niyetinde misiniz? Telgrafın altında 31 ülkenin adı yazılıydı. Aralarında Polonya, Baltık devletleri, Rusya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere vardı. Cumhurbaşkanı bir saldırmazlık garantisinin en az 10 yıl için ya da daha ilerisini göz önünde tutmak cesaretini gösterirsek bir çeyrek yüzyıl için verilebileceğini söylüyordu. Başkan büyük bir garanti verdiği takdirde Amerika'nın dünyayı ağır silahlanma yükünden kurtarmak ve uluslararası ticaret yollarını açmak amacıyla dünya çapında görüşmelere katılacağına söz veriyordu. Başkan Hitler'e şunu hatırlatıyordu. Sizin ve Alman halkının savaş istemediğinizi durmadan ileri sürdük. Eğer bu görüşümüz doğruysa savaşın hiçbir gereği kalmamıştır. Bugün artık iyice bildiğimiz gerçeklerin karşısında çok saf kalan bir çağrıydı bu. Ama Führer çağrıyı ilginç buldu ve cevap verebileceğini de göstermek istedi ama dolaylı yoldan. 28 Nisan'da özel bir oturuma çağrılan Reichstag'da yapacağı konuşmada. Ele geçirilen Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinin açıkladığına göre bu arada Wilhelm Strasse Roosevelt'in telgrafında adı geçen bütün devletlere Polonya, Rusya, İngiltere ve Fransa dışında 17 Nisan'da birer telgraf çekerek iki soru sormuştu. Almanya'nın kendilerini tehdit ettikleri kanısında mıydılar? Roosevelt'e böyle bir çağrıda bulunmak üzere yetki vermişler miydi? Ribbentrop, ilgili ülkelerde bulunan çeşitli temsilcilerine de birer telgraf çekerek şunu bildirmişti. Her iki soruya da olumsuz cevap verileceğinden şüphemiz yok. Ancak özel nedenlerden ötürü bunun hemen resmen doğrulanmasını istiyoruz. Bu özel nedenlerin ne olduğu Hitler'in 28 Nisan'da yaptığı konuşma sırasında iyice anlaşıldı. Alman Dışişleri Bakanlığı Führer'e bir rapor vererek ülkelerden çoğunun her iki soruya da olumsuz cevap verdiğini, bunların arasında Yugoslavya, Belçika, Danimarka, Norveç, Hollanda ve Lüksemburg'un bulunduğunu bildirdi. Bu cevap bu ülkelerdeki hükümetlerin Nazi Almanyası üzerinde ne kadar yanlış bir görüşe sahip olduklarını gösteriyordu. Yalnız Romanya'dan ters bir cevap gelmişti. Bir tehlikenin olup olmadığını Alman hükümetinin kendisi bilecek durumdadır denmişti. Baltık'taki küçük Letonya kendisinden nasıl bir cevap beklendiğini önce anlayamamıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı az sonra anlattı. Weizsäcker 18 Nisan'da Riga'daki Alman elçisini telefonla aradı. Letonya Dışişleri Bakanı'nın Roosevelt'in telgrafı üzerine sorduğumuz soruya verdiği cevabı anlayamadığımızı kendisine söyledim. Hemen hemen bütün ülkeler sorulara cevap verdiği ve bu cevaplar da elbette ki olumsuz olduğu halde Munters bu gülünç Amerikan propagandasını Bakanlar Kurulu'na danışılacak bir sorun saymaktadır. Eğer Monsieur Munters bizim sorunumuzu doğru dürüst bir hayır cevabı vermeyecek olursa biz de Letonya'yı Mr. Roosevelt'in uşağı olmak isteyen ülkelerin arasına katarız. Herr von Kotze'nin yani Alman elçisini bu yolda yapacağı bir teması Munters'ten beklenen cevap için yeterli sayacağımı söyledim. Nitekim yetti de.